Ayrım 13.
Ah Prometheus diye acıyla fısıldıyormuş Hefest. Senin çektiklerin karşısında acı duyuyorum ama korkunç tanrı Zeus'a itaatsizlik edemem. Acele et, daha hızlı vur yoksa sen de zincire vurulacaksın diye Hefest'in sözünü kesmiş acımasız iktidar. Ve işte her şey tamamlanmış. Dev kayaya bağlanmış ve göğsüne çelik muçlar çakılmış. Budala, sen insanlara yardım ederek tanrıların öfkesini üzerine çektin. Oysa yeryüzünde yaşayan, ömürleri bir günden ibaret olanlar şimdi senin acılarını azaltmaya gelemeyecekler. Onlara neden acıdın küstah diye devle alay etmiş iktidar ve güç. Marx gazete okumak yerine başını eline dayamış bir halde bazen onlara kulak veriyor, bazen de bir şeyler düşünüyordu. Yüksek kayaya gerilmiş diye devam ediyordu yüksek sesle Engels. Çivilenmiş ve zincire vurulmuş bir halde duruyordu Prometheus. Güneşin yakıcı ışıkları vücudunu kavuruyor, fırtınalar üzerinden aşıyor, bitkin Prometheus'u yağmurlar ve dolular kamçılıyor. Kışın dondurucu soğuklar harap olmuş vücudunu kas katı hale getiriyordu. Her gün kocaman bir kartal geliyor, Prometheus'un göğsüne konuyor ve gagasıyla onun etini koparıyordu. Kanı oluk oluk kayanın üzerine akıyordu. Geceleri yaraları iyileşiyor, etler yeniden kanıyor ama sabah kartal geliyor ve yine gagalıyordu. Bu acılar yüzyıllarca sürüyor ama Prometheus'un gururlu ruhu işkencelere yenilmiyordu. Onun karşısında azılı düşmanları çaresiz kalıyordu. Ne korkunç, diyordu Laura. Peki Prometheus'u niye kayaya zincirlemişler diye soruyor Jenichen. Babasınınki gibi siyah parlak gözlerini açarak. Muş, masalı anlamaya çalışıyor ve sıkıntıyla alnını kırıştırıyordu. Güçlü Prometheus, Zeus'un iradesini hiçe sayarak, Tanrılar Dağı Olimpos'tan gök ateşini çalmış ve insanları armağan etmiş diye devam ediyordu Engels. O güne dek yarı vahşi, zavallı, mutsuz insanlar ateş sayesinde yazıya, rakamlara ve zanaatlere kavuşmuşlar. Prometheus onlara mutluluğu getirmiş ve kindar tanrıların insanlar üzerindeki sınırsız iktidarını sarsmış. Görün başıma gelenleri, yıllar yılı çekeceklerimi, bu çileyi layık gördü bana tanrıların başına geçen diye aktarıyordu Friedrich. İsilos'un zincire vurulmuş Prometheus'undan dizeler okuyarak. Anlaşılan dostlardan kuşkulanmak başa geçenlere özgü bir hastalık. Ama sizleri nasıl öğrenmek istediği şuydu. Hangi suçumdan ötürü bu cezayı verdi? Anlatayım. Zeus baba tahtına oturur oturmaz başladı her tanrıya bir şeref payı vermeye. Devletin katlarına önem sırasına koymaya. Bu arada zavallı ölümlüleri düşünmek aklın ucundan bile geçmedi. Tersine soylarını ortadan kaldırmak, bambaşka yeni bir soy yaratmak istiyordu. Bu tasarıya kimse karşı çıkmadı benden başka. Bir tek ben göze alabildim bunu ve kurtardım insanları. Önledim Hades'in karanlıklarında yok olup gitmelerini. Engels bir süre sustu. Prometheus işte bunları da söylemiş. Ben insanlara ateşi verdim diye ekledi sonra. Jenichen elini şömineye doğru uzattı. O gökyüzünden ateşi çekip almış mı diye sordu küçük kız. Şaşkın bir şekilde siyah kirpiklerini yukarı kaldırarak. Ama insanlar ateşsiz nasıl yaşardı? Herhalde donarlardı değil mi? Soruları cevapsız kaldı. Muş, Engels'in kucağında uyuyakalmıştı. Laura, onun dizine başını yaslamış uyukluyordu. Ve bu ilginç masaldan sarsılan Jenichen, tek başına gözünü hiç kırpmadan şöminenin ağzına bakıyordu. Ona sanki alevlerin koyu kırmızı dilleri arasında kartalın sivri gagası tarafından parçalanan Prometheus'un harap olmuş vücudunu görebilecekmiş gibi geliyordu. Sessiz odada Engels'in tok sesi yeniden yayıldı. Marx ve kendisinin İsilos'un en çok sevdikleri şiirlerini ezberden okumayı sürdürdü. Biliyordum bana bu bildiriyi getireceğini, ileri geri konuşup kafamı şişireceğini. Ama utanılacak bir şey yoktur. Düşmanın düşmanından kötülük görmesinde. Varsın saldırsın üstüme çatal dilli alev. Yarılsın gökler yıldırımla. Azgın yerler sarsın dört bir yanı. Dünyayı kökünden koparsın solukları. denizler uğultulu dalgalarıyla silip süpürsün yıldız yollarını göklerde. Atsın sonunda beni karanlık Tataros'a, girdapların amansız anaforlarına. Ne yaparsa yapsın öldüremez beni. Engels başını eğdi ve sadece Jenichen öncesinden daha da meraklı bir şekilde Prometheus hakkındaki efsaneyi dinliyordu. Muş ve Laura sessizce uyumaktaydılar. Zavallı dev. Yoksa Zeus ona sonsuza dek böylesine acımasızca işkence mi yapacak diye sordu. Korkmuş bir halde Jenichen. Prometheus ateşi çalan bir kahindi. Kin dolu tanrı bunun için ondan bir kat daha fazla nefret ediyordu. Prometheus, Zeus'un yok olacağı kehanetinde bulunmuştu. Varsın otursun şimdi korkusuzca tahtında, gökleri dolduran gümbürtülerine güvenerek, ateş soluyan okunu sallayıp ellerinde. Bunların hiçbiri önleyemez düşmesini, şerefini yitirmenin dayanılmaz acısına. Öyle güçlü bir düşman hazırlıyor ki kendisine, savaşılması zor yaman bir yaratık bu. Bulacağı ateş yıldırımdan zorludur. Gök gürültüsünü bastırır gümbürtüsü. Yerleri sarsan deniz belası, Poseidon'un üç dişli kargısı bile paramparça olacak o düşmanın önünde. Zeus bu belaya çattığı gün anlayacak kralla köle arasındaki ayrılığı. Dipnot. Dizelerin Türkçesi şu kaynaktan alınmıştır. İsilos, zincire vurulmuş Prometheus. Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu çevirisi. Bilgi Yayınları 1968 Ankara. Bir an sessizleşti ev. Ardından geniş sevgi dolu bir gülümsemeyle bakan Friedrich tek dinleyicisine anlatmaya devam etti. Unutma küçüğüm, bizim Mariplinin de söylediği gibi Prometheus yüce ve mert bir çilekeşmiş, kendisini feda etmiş. Çünkü dünyada her şeyden çok insanları seviyormuş. Hiçbir şey ve hiç kimse onun iradesini kıramamış. Sadece tanrısal ateş insanlara mutluluğu getirebilirmiş. Ve tanrılar onu gönüllü olarak vermeyince Prometheus da ateşi çalmış. Friedrich başkentte birkaç gün kaldıktan sonra 13 Nisan'da Manchester'a gitti. Bir gün sonra da Marx'ın en küçük kızı büyük acılarla kıvranarak can verdi. Londra güneşi şeffaf sisler arasından ışıdı. Paskalya gelmişti. Çiçek satıcıları sokaklara rengarenk Hollanda laleleri ve gümüşü nergisler çıkardı. Çanlar çalıyordu. Soho'nun şehir bahçesinde taze otlar yeşermiş, serçeler cıvıldaşıyordu. Sadece Dean Street No. 28'deki evde acının karanlığı hakimdi. Ölen çocuğun minicik cansız bedeni küçük odada duruyordu. Üç çocuk ve üç büyük, Francisca'nın ölümünü en acı şekilde duyumsuyorlardı. Eve hakim olan yoksulluk ölümü çağırmıştı. Lenchen, herkesten önce kendine özgü gerçekçiliği ve felaketler karşısındaki metanetiyle bir mezar gerektiğini hatırladı. Ama bunun için para gerekiyordu ve Marx'ın cüzdanında bir tek kuruş dahi yoktu. Ernest Jones para bulmaya çalıştı ama başaramadı. Yaşamı boyunca bir beşiği dahi olmayan ölü çocuk, son barınağına bile sahip olamadan masanın üzerinde yatıyordu. Bütün aile geceyi hep birlikte yan odada geçirdi. Yakın bir gelecekte bu korkunç yoksulluktan kurtulacaklarına dair hiçbir umut yoktu. Çocuklarının yanına uzanmış, gözlerini kapamış ama uyumadan düşünüyordu Jenny. Birbirinden karamsar düşünceler yorgun beynini kemiriyordu. Muş ne olacak? Yaşına göre fazla gelişmiş ve olağanüstü yetenekli olan çocuk gözle görülür bir şekilde zayıflıyordu. Yüzü solgundu ve derisinin altında sanki hiç kan yoktu. Derin düşüncelerle dolu muhteşem gözlerinin çevresinde mor halkalar oluşmuştu. Jenny, göz alıcı cesur bir kartal gibi yavrularını kurtarmak uğruna ölmeye hazır bir halde yataktan kalktı. Çocuklar uyuyordu. Kocası Velenşen'i uyandırmamaya çalışarak elinde mumla ölü çocuğunun üç gündür yattığı yan odaya girdi. Burada tam bir yalnızlık içinde, acıdan taş kesilmiş bir halde hiç gözyaşı dökmeden, donuk, beyaz küçük yüze bakarken birden Trier'i ve annesi Baroness Caroline von Westphalen'i sıcak günlerde oturmaktan büyük zevk aldığı, asmalarla çevrili verandanın bulunduğu kocaman bahçeyi anımsadı. Fırfırlı ve fiyonklu kar beyazı elbiseler içinde, kız böceğine benzeyen, çiçeklerin arasında koşan, neşeli, zarif kız kendisi miydi? Eğer Muş, Laura, Jenichen yoksulluk içinde olmasalardı, eğer küçük Francisca ve zavallı Foxçuk eski Westfalenlerin evinde büyüseydi, belki de ölüm onlara yaklaşmaya cesaret edemeyecekti. Jenny'nin hasta düş gücü müzik notaları üretiyordu. İskoç stilinde döşenmiş salonda, beyaz piyanoda genellikle Mozart'ı çalan kimdi? Jenny'nin ağabeyi. Şimdi Ferdinand von Westphalen kibirli bir Prusya bakanı olmuştu. Ama kız kardeşi ondan yardım istemeyi aklından bile geçirmedi. Uzaklardaki Trier sanki Jenny'nin çok yakınındaydı. Babasının evinde yaşamı ne kadar da kaygısızdı. Roma sokağındaki çınar bile mutlu görüşmelerine tanıklık edebilirdi. Jenny sık sık onun gölgesinde oturup Carl'ı dinliyordu. O zamanlar yarınlar sadece sevinç vaat ediyordu ona. Jenny elleriyle yüzünü kapadı. Mutsuzken geçmiş mutlu anları anımsamaktan daha büyük bir acı yoktur diye fısıldadı şairin sözlerini. Tam o anda tanıdık, son derece değerli bir el omzuna dokundu. Carl diye fısıldadı içeriye sessizce giren kocasına. Benim için çok zor, dayanamıyorum. Bundan sonra ne yapacağız? Bana destek ol, zayıfladığımı hissediyorum. Bana verdiğin destek sayesinde ayakta kaldım bugüne kadar. Nereden buluyorsun bu gücü? Bu yaşamın ta kendisi. Sınama anlarında güçlü olmalıyız. Doğum ve ölüm gerçeğin iki yanı ve tıpkı gece ve gündüz, sükunet ve fırtına, met ve cezir kadar kaçınılmaz. Biz dünyada bir günlüğüne var oluyoruz dedi hüzünle Jenny. Ama çocuklarımız bizim için her şeyden daha değerli. Dünyada mutsuz insanların kalmayacağı, bizim gibi yoksulluktan ölen bebeklerine mezar bulamayan anne ve babaların olmayacağı günler ne zaman gelecek? Karısını biraz sakinleştirip yatağına yatıran Marx, ağır ağır yanan şömineye yaklaşıp tütün içmeye başladı. Çok geçmeden kül tablasında bir izmarit tepeciği oluştu. Heyecanla birbiri ardına ince prolardan içiyordu. Dean Street'teki yaşam kadar ağır olan düşünceleri onu boğuyordu. Başını güçlü eline yaslayan Carl, Jenny ve çocukları bu kadar ağır koşullara mahkum etmeye hakkı olup olmadığını düşünüyordu. Belki de en dikenli mücadele yolunu seçip yaşamda tek başına yürümeliydi. Carl gençlik yıllarında bu çetin yolu seçerken sonuna dek sadık olduğu şu ilke yol gösterici olmuştu. En fazla sayıda insanı mutlu etmek. İnsanlığın büyük bir çoğunluğunun yaşadığı cehenneme korkusuzca atlamasının nedeni de buydu. Felsefede, tarihte, ekonomi biliminde insanlığı mutluluğa götürecek araçları hırsla arıyordu. Kendisine adadığı insanların yoksulluğu, çocuklarının ölümü, açlık, hastalıklar gibi şimdi onun da kaderi olmuştu. Başka türlüsü de olamazdı. Yoksulluğu Carl ile birlikte Jenny ve çocuklar da çekiyordu. Marx, sahip olduğu hassas ruhu, ciddi adaletli yüreği ve kocaman beyniyle başka türlü bir hayat seçebilir miydi ki? Eğer böyle bir şey yapsaydı başka türlü bir insan olurdu. Carl, ölü çocuğun yanına oturmuş, acımasızca kendi vicdanını sorguluyordu. Haklı mıydı? Ailesine karşı acımasız değil miydi? Ve vicdanı hiç kararsızlık göstermeden cevaplıyordu. Bu patikada ilerlemeyi sürdürmelisin. O, seni bütün mutsuzlukların yenileceği günlere götürecek. Bu kayıp, dünyadaki sınırsız acıyı bir kez daha anlamanı sağlayacaktır. Senin gözyaşların denizde bir damladır. Carl şömineden uzaklaştı. Acı ve üzüntüden gözleri dolmuştu. Etrafta herkes uyuyordu. Karyolalardan birinde Jenichen, Laura ve Muş birlikte uyuyorlardı. Onlara sarılmamak için kendini zor tutan Marx, sevgili yavrucukların uyuyuşlarını seyretti. Çocuklarını öyle çok seviyordu ki. Hiç düşünmeden hayatını onlar için feda edebilirdi ama hedeflerinden, fikirlerinden asla ödün vermezdi. Jenichen ve Laura yatağın üzerinde serilip yatmışlardı. Her an gülümseyecekmiş gibi yanakları pembe pembeydi. Küçük Muş ise bir o kadar solgun görünüyordu. Çocuk herhalde kötü bir rüya görüyordu ve zeki, narin, duygulu yüzü acıyla kıvranıyordu. Sağlık taşan ablalarının yanında yeterince ışık alamamış cılız bir fidanı andırıyordu. Karl'ın sinirleri son derece gergindi ve oğlu için duyduğu korku ve dehşet verici bir ön seziyle aniden titredi. Bu sadece bir an sürdü. Baba, korkunç düşünceyi kovarak dikkatlice eğildi ve dudaklarını sevgiyle yeni biçilmiş ot kokan üç yumuşak başa değdirdi. Sabah oldu. Küçük Francisca'yı gömebilecekleri yer hala bulunamamıştı. Çaresizlik ve telaştan çıldıracak gibi olan Jenny, Soho'da oturan bir Fransız sığınmacıya giderek yardım istedi. Fransız sığınmacı iyi niyetli, yardımsever bir insandı. Hemen Jenny'ye 2 sterlin verdi. Bu parayla tabut alındı. 1 yaşındaki Francisca'yı yoksullar mezarlığına gömdüler. Marx'ın yakasını bir türlü bırakmayan şanssızlık adeta bir boa yılanı gibi onun evini sarmıştı. Amerika'dan birbiri ardına kötü haberler geliyordu. Louis Bonaparte'ın 18 Brumieri broşürünün yayınlanması gecikiyordu. Weidemeyer'in maddi olanakları buna el vermiyordu. Ve ancak adanın en muhteşem olduğu Nisan ayının sonunda ilk umut ışıkları Dean Street'e ulaştı. $40'dan ibaret birikimini veren bir Alman sığınmacının yardımı sayesinde kitabın Devrim Dergisi'nin özel sayısı olarak yayınlanması mümkün olacaktı. Acı sanki bir süre için Marx ailesini terk etmişti. New York Daily Tribune'un yayıncısı Dana, Marx'a bu gazete için İngiltere'ye ilişkin yazılar yazmasını teklif etti. Engels ise hem bir miktar para gönderdi hem de maaşının yükseldiği haberiyle dostunu sevindirdi. Bundan böyle gönderdiği paranın miktarını biraz daha arttırabilecekti. Dean Street No. 28'deki ışık almayan ev yeniden neşelendi. Lenşen etli yemekler pişiriyor, çocuklara kurabiyeler yapıyordu. Jenny kendisine ve kızlara yeni elbiseler, Muş'a da oyuncaklar aldı. Wilhelm Leibknecht, insanın garip bir güçle her şeyi yapabileceğine inandığı ve yorulmak nedir bilmediği o muhteşem çağa girmişti. Fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı her insan gibi önünde dolu dolu yaşayacağı verimli yıllar uzanıyordu ama o bunu bilmesine karşın kapıldığı zamanını gerektiği gibi son sınırına kadar kullanamama hissi, her şeyi bir arada yapma sabırsızlığı ona sürekli azap çektiriyordu. Bu yüzden de Karl ve Friedrich onu akrabalarıymışçasına seviyorlardı. Aşk konusu Wilhelm'i endişelendiriyordu. Her çekici kadına anlaşılmaz bir hüzün ve şaşkınlıkla bakıyordu. Küçük yaşta annesiz kalan Wilhelm katı bir eğitim almıştı ve kadınlara karşı çok çekingendi. Ama kısa bir süre önce Jenny'de özenli bir kız kardeş anne yakınlığı görmüştü. Ve acı sürgün hayatında kendisini heyecanlandıran, ızdırap veren her şeyi onunla paylaşıyordu. Ona göre Jenny, tüm iyi özellikleri kendinde bir araya getirmişti. Güzellik, derin bir zeka ve asil bir ruh. "Umuyorum ki," dedi Wilhelm, Jenny'nin Karl'ın temize çekilmiş el yazmalarını düzenlemesine yardım ederken. "Son zamanlarda beni sık sık meşgul eden düşüncelerim yüzünden beni anlayışla karşılar, garip biri olarak nitelendirmezsin. Geleceğe bakmaya, günlük gözlemlerimi ve kimi olayları teorik bir çerçevede yorumlamaya çalışıyorum." Jenny bir an elindeki işi bırakarak soru dolu gözlerle Leibknecht'e baktı. "Kısacası," diye devam etti Leibknecht, "aile ve evliliğin geleceğini kastediyorum." "Demek öyle. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?" diye merakla sordu Jenny. Wilhelm, ışıltılı canlı bakışlarıyla gizlediği heyecanını yenebilmek için tüm irade gücünü seferber etti. Sesini fark edilir bir şekilde yükseltip hızla konuşmaya başladı. "İnsanın manevi ve fiziksel gücünü büyük ölçüde yutan bu ezeli konuyla ilgili edebi kahramanlar, durumlar, yaşanmış olaylar, fikirlerden hareketle gelecekte birçok şeyin değişeceği sonucuna varıyorum. İdeal insan toplumunda, yani komünist toplumda sonu kanlı biten aşk dramları yaşanmayacak. şu açık ki aşk ve aile bağları arasında acı çelişkiler doğmayacak. Çünkü dramı yaratan temel şey çocukların kaderi. Komünizmde ise insanlar öylesine zengin olacak ki çocuklar gereksindikleri özeni sadece ailede değil tüm toplumda bulacaklar ve refah ve mutluluk içinde yaşayacaklar. Terk edilmiş çocuklar sanatın ve edebiyatın konusu olmaktan çıkacak. Kıskançlık yok olacak ve artık hiç kimsenin onuru zedelenmeyecek. Ve İncil'in ağzıyla konuşursak insan, üzerindeki son sömürüyü de ortadan kaldıracak ve sonsuza dek genç olmanın erdemine tanık olacak. İnsan, aşkta sadece kalbinin buyruklarını dinleyecek. "Siz henüz sevgiyi tanımamışsınız," dedi sessizce Jenny. "Sizin için biricik hale gelecek olan sevgiliyi bulma mutluluğuna eriştiğinizde tıpkı Faust gibi sesleneceksiniz. Bekle an. Kalbini saran o yüce duygunun çok yönlülüğü ve derinliği hiçbir şeyle asla kıyaslanamaz olacak sizin için." Jenny biraz sustuktan sonra devam etti. "Komünizmde insanların muhteşem, yüce ve bütünlüklü olacakları konusunda haklısınız. İnsanın bir kişiye duyduğu aşk tüm içgüdülerine boyun eğdirecek. İnsanlığın mükemmelliğe ulaşma süreci aynı zamanda manevi olarak da sürekli gelişmesini koşulladığı gibi komünist toplumda da bir insanı sadık bir şekilde sevmenin olanaklarını derinleştirip genişletecek." "Hayır," diye canlandı Leibnecht. Jenny'nin düşüncelerindeki özgünlüğe ve berraklığa gittikçe artan bir hayretle bakarak. "Çok güzel ifade etmenize rağmen size katılmıyorum. Gerçeği söylemek gerekirse aşktaki tek düzelik beni korkutuyor. Monogaminin içinde bir püritenlik barındırdığını, yavan ve can sıkıcı olduğunu düşünüyorum." "Sevgili teorisyen, siz kafanızı gereğinden fazla yoruyorsunuz," diye güldü Jenny. "Püriten ahlakı, mülkiyetin kutsanmasıdır. Benim düşüncelerime göre komünizmde her şey öylesine özgür olacak ki, insan bir kez doğduğunda ancak ölümle biten duygularla birilerine bağlanabilecek. Siz de sevdiğiniz zaman herhangi bir şekilde teorize etmeye gerek duymadan gerçek aşkın ne denli çok yönlü, sınırsız ve daima yeni olduğunu anlayacaksınız. Ayrıca da kendi yaşamlarını kendi devirlerinin ve yüreklerinin buyurduğu şekilde düzenlemeyi gelecek nesillere bırakalım." Wilhelm sınırlı boş saatlerinde uçsuz bucaksız Londra'yı dolaşmaya koyuluyordu. Bazen kendisini kenar mahallelere götüren Barthelemy ile buluşuyordu. Bir seferinde başkentlilerin pek sevdikleri bir seyirlik eğlenceye, köpek yarışı, tanık oldular. Bu yarış horoz dövüşü gibi çok sayıda izleyici kitlesi topluyordu. Günlük yaşamda hiçbir şeye tepki göstermeyen kalabalığın oyun alanlarında ve yarışlarda bu denli değişmesi Leibnecht'i hayrete düşürmüştü. Tavşanların peşinden bitim çizgisine doğru koşan köpeklere uğultular, bağırışlar, çağrışlar eşlik ediyordu. İngilizlerin o ünlü kibirliliklerinden, umursamazlıklarından, jestler ve sözleri üzerindeki kontrollerinden eser kalmıyordu. Barthelemy bu tür temaşalara çok hevesliydi ve parası olduğunda bahis oyunlarına yatırıyordu. Londra'nın ücra yerlerinde büyük eski ambarlarda düzenlenen horoz dövüşleri daha da çok ilgisini çekiyordu. Leibnecht ise bu sadistçe eğlenceden tiksinti duyuyordu. Birbirini parçalamaya mahkum horozlar korkunç bir cesaret ve ölümcül bir hırsla dövüşüyorlardı. İçgüdüleri doğrultusunda hat safhada kin ile, mahmuzlarıyla, gagalarıyla birbirlerine saldırıyor, yolunmuş kanatlarla göğüslerini dövüyorlardı. Rakibini anında kör bırakan, yaşlı, yaralı topal horozun darbesine seyirciler vahşi, onaylayıcı çığlıklarla eşlik ediyordu. Bu dövüşte taraflardan birinin galibiyeti söz konusu değildi. Bu, ölümüne bir mücadeleydi. Ve şimdi her yanından kanlar akan yolunmuş kör horoz intikamını almak üzere ölene kadar çarpışıyordu. Birden cılız boynunu yükseğe kaldırarak düşmanına saldırıyor, kurşun gibi rakibine saplanıyor ve bir gaga darbesiyle onun kafasını deliyor. Kuşlar birbirine giriyor ve hırıltılı zafer nidaları çıkarıyorlar. Sonuçta ikisi de galip gelmiş, ikisi de ölmüştü. Wilhelm tiksinerek başını çevirdi. Midesi bulanıyordu. Orada bulunanların vahşileşmiş yüzleri, salyalı açık ağızları, zevkten kısılmış gözleri, soluyarak hayvan gibi böğürmeleri, Leibniz'e göre horozların ölümüne dövüşmesinden de daha anlamsız ve acımasızdı. İçindeki öfkenin arttığını hisseden Wilhelm, Barthelemy'den kötü kokulu ambardan çıkmalarını istedi. Solomon adasındaki yamyamlara layık bu temaşadan ne zevk alıyorsun Emmanuel? Diye sordu sinirli bir şekilde. Seninle ne zevklerimiz ne de görüşlerimiz uyuşuyor. Gördüğün gibi burada her zaman bir yığın insan var. Ben kalabalığı seviyorum. Bundan dolayıdır ki zafer adına kanlı kurbanlar verebilmek için kalbini acımasızlığa alıştırman gerekiyor. Çağımızda kandan korkmanın anlamı yok. Eğer sen birilerinin kanını akıtmazsan senin kanını akıtacaklardır. Kısa bir süre önce Kafkasya'nın bir yerlerinde dağlarda şeytana tapan insanlar olduğunu okumuştum. Şöyle bir karar vermişler. İyi olan her şeyin başında Tanrı vardır. Ondan korkmaya ve ona dua etmeye gerek yok. Şeytan ise farklı. Şeytan tarafından affedilmek için yalvarmak gerektiğini düşünüyor bu insanlar. Onlar hakkında bir şeyler duydun mu? Bu Cizvit mezhebi diye onayladı Leibniz. İsmi beni ilgilendirmiyor. Günümüz dünyasında kötülük bayram ediyor. Zavallı korkak insancıklar dualar ve kurbanlarla şeytanı yumuşatmaya çalışıyorlar. Ben onlarla birlik değilim ve kılıcımı sallıyorum. Kötülüğe kötülükle cevap vereceğim ve tiranlığı yok edeceğim. Vay canına! Sen kendini dev aynasında görüyorsun. Gücünün sınırsız olduğunu sanıyorsun. Ve tek tabancanla tüm şeytanları öldürmeye kalkıyorsun. Sen budala bir horozsun ve burnundan ötesini görmüyorsun. Barthelemy, güç durumda kaldığında her zaman yaptığı gibi şimdi de hırçınlaştı ve küfürü bastı. Barthelemy, Leibniz'den bozuşarak ayrıldıktan sonra genç Nancy'nin kendisini beklemekte olduğu Joe Brown'un meyhanesine yöneldi. Bugünlerde Marx sık sık Hyde Park'a gidiyordu. Carl, çalışma masasında ya da Britanya Müzesi'nin kütüphanesindeki saatlerce çalışmanın sonucunda aklına gelebilecek en küçük bir düşünce parçasını bile yitirmemek için not defterini yanından ayırmıyordu. Beyni yorulmak bilmeden büyük bir gayretle çalışıyordu. Onun için gece ya da gündüzün hiçbir belirleyiciliği yoktu. Bu dönemde uykusuz geçirdiği saatler gittikçe artıyordu. Büyük gerilim ve yaratıcılık için son derece elverişli yapısı fiziksel egzersizler de gerektiriyordu. Carl uzun yürüyüşler yapıyordu. Londra'nın en şık sokaklarından biri olan Soho yakınlarındaki uzun Oxford Street'ten göz alabildiğine yeşil Hyde Park'ın başladığı Marble Arch'a kadar yürüyordu. Orta çağın sıradan halkını en iyi yargılandıkları mahkemeler değil, onları köleliğe mahkum eden parlamento veya cenaze ayinlerini kralların yaptığı tam teşekküllü manastır değil, sadece büyük şehirlerin anıtlaşmış parkları, orta çağın belediye çayırları anlatıyordu. Şehrin ortasında ağaçsızlaştırılmış geniş bir çimenlik olan Hyde Park da böyle bir yerdi. Orada bulunan gri ve sarı yünleri keçeleşmiş koyunlar, ulusun çocukluk yıllarını anımsatan son kalıntılardı. Büyüme sürecinde iç içe girip birleşen, tek tek şehirleri yutan Londra'da, eski, ayrıksı yaşamı anımsatan yerler, çayır parklardı. Olağanüstü canlı bir düş gücüne sahip olan Carl, ödünç aldığı sandalyesiyle artık battal olmuş eski kuyuların yakınındaki yaşlı meşenin altına oturmuş, bu mekandaki eski eğlenceleri, ortaçağ gençliğinin yaptığı dansları, gezici hayvan terbiyecisinin kafesleri boşaltışını ve ayının şaklabanlıklarıyla seyircileri nasıl eğlendirdiğini gözünün önüne getiriyordu. Bazen gezilerinde genç öğrencisi ve dostu Leibniz ile karşılaşıyor, ona eğlenceler sırasında çayırda dinsel konulu dramların oynandığını, melek kılığındaki kızların kendileriyle flört eden şeytan kostümlü delikanlıları görünce nasıl ciyak ciyak bağırarak kaçıştıklarını hevesle anlatıyordu. Tanrı'nın oğlunun annesi şeytanla tartışıyor, otların üzerinde oturan izleyiciler ise tiyatro oyununa karışıyor, kendi fikirlerini dayatıyor, aktörlere hakaret ediyor, elma ve lavanta buketleri atıyorlardı. Yüksek sesli kahkahalar yağmurdan korunmak için gerilmiş perdeyi sarsıyordu. Lonca ustaları seyrek sayılmayacak aralıklarla zanaatkarları bu çayırda topluyorlar, bayraklar, atelye nişanları ile törensel gösteriler düzenliyorlardı. Berberler sembolik olarak sabun, ustura, çanak ve havlu, terziler ise iğne, iplik ve makas taşıyordu. Sık sık düzenlenen panayır günlerinde Hyde Park'ın otları satılığa çıkarılmış atlar, inekler, koyunlar ve domuzlar tarafından çiğneniyordu. İşportacılar avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Yorulmak bilmeyen dev gece gündüz keskin sesler çıkaran atlı karıncayı çeviriyordu. Biracılar ise fıçı yetiştirmekte zorlanıyorlardı. Vebanın yaygın olduğu yıllarda çayırda cesetleri yakıyorlardı. Hyde Park, kıta Avrupa'sındaki süslü şehir parklarına hiç mi hiç benzemiyordu. Paris ya da Viyana'nın süslü parkları, kırılgan mobilya ve ince porselenler ile döşeli misafir odaları gibi can sıkıcıydı. Orada her adımda halı gibi çimenlikler, çiçeklikler, örme parmaklıklar, parlatılmış son derece düzenli patikalar, dinlenmek isteyen insanlara değil, nazik ve değerli bitkilere özen göstermeye çağıran, tehditler ve davranış kuralları içeren tabelalar bulunuyordu. Viyana'daki Schönbrunn'da ya da Paris'teki Luxemburg Parkı'nda insanlar ancak otlar ve çiçekleri tamamlayan rastlantısal, genellikle de sıkıcı birer unsurdu. Yoksulluk, Berlin'deki Tiergarten'ın herhangi bir eski fıskiyesi, heykel ya da çiçek nakışlarının fonunda olduğu denli korkunç görünmez. Hyde Park'ta neredeyse hiç fıskiye, çiçeklik yol yoktur. Yeşillik ve küçük patikalar vardır. Hyde Park, rengarenk bir şehir süsü değil. Londra'nın tam merkezinde bulunur. En kalabalık sokaklarla çevrili olsa da son derece büyük olduğundan insana kent yaşantısını unutturur. Avlu yok, yasak yok. Şehir bahçesinin otları bankların yerini tutar. Park kenarlarına ustaca yerleştirilmiş kavaklar, çam ağaçları, ıhlamurlar, meşeler, şehir yapılarını gizler, şehir gürültüsünü yutar. Karl, tek başına ya da arkadaşlarıyla birlikte Hyde Park'ı terk ederken, küçük Marble Arch meydanının köşesinde konuşmacıları dinlemek için duruyordu. Parlamentonun 600 yıldan fazla bir süredir var olduğu İngiltere'de kentin günlük yaşamındaki her ayrıntı en az 100 yıllık bir geçmişe sahipti. Toplumsal ve dinsel fikir sahipleri vurdum duymaz çam ağaçlarının altında kendilerine yandaş bulmaya çalışırlardı. Hiçbir toplumsal akım yoktu ki Hyde Park'ın bir köşesinde toplanmasın. Kocaman siyah şemsiyeler ve lastik ayakkabılarla donanmış konuşmacı ve dinleyicileri ne yağmur ne de sis engelleyebiliyordu. Karl, kahverengi bir tırtıla benzeyen, bağırıp duran, sıska ihtiyarın, deneyimli günahkar yüzlere sahip, tarih öncesinden kalmış 10-15 şahıstan oluşan koroya heyecanla şeflik yapmasını izliyordu. Mahşer, mahşer, mahşer. Mahşerde ne yapacağız diye yırtınırcasına bağırıyordu zebur okuyanlar. Yırtık elbiseli iki işsiz Marx'a döndüler ve zebur okuyanları işaret ederek nefretle konuştular. Mahşerin canı cehenneme. Biz yeryüzünde bu geceyi nerede geçireceğimizi bilmek istiyoruz. Marx onları durdurdu ve kısa bir süre sonra aralarında son derece ilginç ve sıcak bir sohbet başladı. Üçü birlikte zebur okuyanlardan Aziz Silpetius'un kerametleri hakkında bilgi veren Katolik papazdan, İncil'in öğütlerine rücuya, Roma'daki papadan nefret etmeye çağıran sesleri kısılmış, yaşları belirsiz bayanlardan uzaklaştılar. İşsizlerden biri gallere özgü gırtlaktan konuşmasıyla madenci kardeşlerinin itildikleri kaderi anlatıyor, kin dolu bir dille hükümetle alay ediyordu. Galleri aldatamazsın. Beyinleri kaliteli bir bira gibi köpürür, dedi. Glasgow'lu bir İskoç olan ikinci işsiz. Parası son derece sınırlı olmasına karşın Marx, ikisini de küçük aş evine davet etti ve mütevazi bir akşam yemeği ısmarladı. İskoçyalı hamalı dinliyor ve hiç gitmediği Glasgow'u Manchester ve Londra kadar iyi tanıdığı duygusuna kapılıyordu. İşçi, doğup büyüdüğü toprakları terk etmesinin nedenlerini anlatıyordu. Glasgow, nüfusu bakımından Büyük Britanya'nın ikinci büyük kenti ve yoksulluğun ise başkentiydi. Orada madenciler, hamallar, demirciler, nesiller boyu babadan oğula geçen meslekleriyle yaşıyorlardı. Fabrikatörler ve zenginler bizim yoksulluğumuzdan, yeraltı derinliklerinden çıkan zehirli gazlardan dolayı defolup gittiler. Onlar nerede yaşayacaklarını iyi biliyorlar. Sarayları şehirden 30 mil uzaklıkta bulunuyor. Güzel gölün kıyısında, eğrelti otlarıyla kaplı İskoç dağlarında koruluk içinde yaşamak çok güzel, diye anlatıyordu Karl'ın tesadüfen tanıştığı adam. Marx dinliyor ve İskoçya'daki karanlık kenti düşünüyordu. Rüzgara karşı korunaklı koylarda iskele gibi ortaya çıkan şehirler var dünyada. Göçebilerin genellikle mola verdiği yerlerde şehir pazarları var. Orada eski otlaklar taş sokakların altında kalmış. Hayvanları sulamak için kullanılan nehirler çoktan kurumuş. Şimdi sadece eski kültürün anıtları olarak geçmişin olaylarını hatırlatan can sıkıcı gömütlüklerden ibaret şehirler var. Kara Glasgow. Görünüşe göre bu şehirlerin hiçbirine benzemiyor. Deniz yakınındaki kömür katmanlarının üzerine bir ocak gibi inşa edilmiş. Bu kent, toprağın derinliklerinden mücevherleri alınıp anında toz olmak için kurulmuş. Glasgow, emekçi kentiydi. Alçak damlı evleriyle işçi semtleri kilometrelerce uzuyordu. Tüten ocaklar ve yerde oynayan sarışın, sıska, çıplak ayaklı çocuklar yüzünden kirlenen odaların yoksulluğunu saklamak için donuk camlar ve sıkıca örtülmüş perdeler boşuna çabalıyordu. Şehir birçok kez işsizliğin pençesine düşmüştü. İşsizlik fırtına gibiydi. Fırtınada hortum gemileri alabora eder, yükleri sağa sola saçar ve insanları dağıtırdı. Yer yer ortalıkta toplanılmamış kütükler, yarıda kalmış direkler, paslı demir parçaları, çürümüş halatlar ve boş fıçılar dururdu. İşsizlik zamanı da böyleydi. Kuru doklarda vinç kancaları dar ağacının düğümünü hatırlatıyordu. Sanki bir hortum büyük gemi işletmeleri ve tersaneleri içine almıştı. Denizden neredeyse hiç gemi gelmiyordu. Kocaman liman ambarları ağzına kadar yükle doluyordu. Büyük umutlarla gelen, özel olarak seçilmiş gibi pehlivan yapılı hamallar, hamal barınağının gri duvarlarının altına toplanıyorlardı. İş bulma bürolarının kapıları sıkıca kapatılmıştı. Uzun boylu, kızıl saçlı İskoçyalılar ve sıska, hareketli, koyu renk saçlı İrlandalılardan oluşan kalabalık boşuna bekliyordu. Bunlar hiçbir geminin ihtiyaç duymadığı gemicilerdi. Alacakaranlık çökene dek burada bekliyor, ancak o zaman sessiz, iki büklüm bir halde gecekondularına doğru sürünürcesine yürüyorlardı. Birçoğu, kötü kokulu dar sokakların bulunduğu bir bölgeye gidiyordu. Orada yoksulluğun zavallı avuntuları bulunuyordu. Birahaneler, afyon içme yerleri. Az sayıdaki sirenler sabahları kenar mahalleleri uyandırıyordu bir tek. Çoğu bacadan duman tütmüyordu. Glasgow'u ortaçağ kaleleri gibi çeviren asık yüzlü fabrika binaları karanlık ve ıssızdı. Yalnız şehir merkezinde yaşam her zaman olduğu gibi sürüyordu. Nispeten daha varlıklı olan kentliler, tüccarlar, seyyar komisyoncular, can sıkıcı tiyatroları, yapay göl ve mağaraların bulunduğu parkları ziyaret ediyorlar, mağazalardan rengarenk İskoç şalları, kraliçenin ordusundaki avcıların giydiği kareli İskoç eteklikleri, tüylü şapkalar, muharip İskoç gaydaları ve geçmiş yılların buna benzer komik ıvır zıvırlarından satın alıyorlardı. Marx, İskoçya'nın hayvancılık, ilkel yün eğirme ve köylü emeğinin ülkesi olmaktan çıkarak, küçük ve büyük Glasgow gibi can sıkıcı kentleriyle bir sanayi ülkesine dönüşümünü canlandırıyordu zihninde. Wilhelm Wolff, Engels'in karısıyla Brüksel'deki sürgün yıllarından tanışıyordu. Lupus, Manchester'a gelince Mary'ye uğradı. Çocukluğundan beri yoksulluğu tanıyan, halkın arasında doğup büyüyen bütün insanlar gibi Mary de çok iyi bir gözlemci, oldukça zeki, duygusal ve sıradan insanlara karşı son derece iyi niyetliydi. Bu tür insanların yanında kültür, görgü ve bilgi düzeyini aşan insanların yanında olduğundan daha rahat hissediyordu kendini. Misafir odasında masanın üzerindeki el işinin yanında çok sayıda kitap gözüne çarptı Lupus'un. Mary, kendisine özgü o İrlanda espritüelliğiyle ısrarla susan misafirin asık yüzünde gülümseme uyandırmak için yan taraftaki İskoçyalı dükkan sahibinin cimriliğini anlatmaya başladı. Herhalde karısına eğer cenaze masrafları pahalı olmasaydı ona duyduğu aşktan ölebileceğini yazıyordur diye espri yapıyordu Mary. Herhangi bir ulusu acımasızca yargılamamak gerekir. İnsanlar farklı farklı olurlar ama İngilizlerin dedikleri gibi şu Sandy Mackie'ler yani İskoçyalılar oldukça cimri oluyorlar. Bir zamanlar Manchester'da İskoçyalı bir patronun yanında çalışmıştım. Başıma gelmeyen kalmadı.